Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sevgili dinleyiciler, putlaştırma ve putçuluk konularını işliyorduk. En son sanatta ve özellikle müzikte putlaştırma konusuna değinmiştik. Müziğin çoğu dallarının tarihsel kökeninde putlarla ve batıl dinlerle ilişkisini irdelemiş, çağımızın müzik anlayışını yine batıl dinlerle bağlantılı olarak müzikollerin birer tapınağa dönüştüğünü, bazı müzikle uğraşanların tanrılaştırılıp ilahlaştırıldığını, insanların müzik manyağı haline getirilip bir yönüyle afyon yutmuş Hint horozu şekline dönüştüklerini, emperyalistlere ve batıl yönlendirenlere kul ve köle haline getirildiklerini ifade etmeye çalışmıştık. Bugün bu konuyu tamamlayarak sporun ve özellikle futbolun nasıl putlaştırmaya yöneldiğini anlatmaya ve çağdaş putlaştırılan diğer unsurlara değinmeye gayret edeceğim. Evet sevgili dinleyiciler, resim, müzik, tiyatro, sinema gibi sanat dallarının caiz olması için çok sıkı kayıt ve şartların olması gerekmektedir. Aslında bu sanat dallarının kötü olduğundan değil, özellikle günümüzde çok çeşitli haram ve küfürlere bulaşmasından dolayı bu sanatlara soğuk bakmak ve İslami bir yapı olmadan bu sanat dallarının tümüyle helal ve insanı olumlu yönüyle motive etmesini beklemek durumundayız. Heykelin sadece soyut olanı, resmin de daha çok minyatür ve karikatür şeklinde olanı ya da figür halinde tezahür edeni eskiden beri Müslümanlar tarafından benimsenmiş ve hele hele putlaştırmaya giden resimlere ve bir kahramanların kutsal kabul edilen şahsiyetlerin veya aşırı saygı duyulan tarihsel kişilerin heykellerinin ve resimlerinin saygın bir konumda herhangi bir yerde bulunmasını İslam alimleri caiz görmemiş, bunun putlaştırmaya giden çok ciddi bir adım olduğunu, tarihte puta tapmanın işte bazı sevilen şahıslarının heykellerine duyulan saygı ile ilgili olduğunu ifade etmişlerdir. O yüzden sanatın her dalına tavır almak ya da her dalını meşru görmek gibi bir yanlışlık söz konusu olmaz. Dinin ana ilkelerini, özellikle tevhid ve şirk konularını her konuda olduğu gibi sanat dalları içinde önemli bir veri olarak kabul etmek gerekir. Sanat deyince dejenere edilmiş içinde yaşadığımız toplum gibi toplumların aklına iki şeyden biri geliyor. Birisi müzik, birisi de sinema. İşte onlardan biri müzik. Müziğin helal ve haram türleri var. Ayrıca müziğin icra edildiği yere ve icra edildiği maksada göre de hükmü değişir. Haddi aşmadığı ve herhangi bir günaha sebep olmadığı takdirde çoğu alimlerce mubah görülen müziğin günümüzdeki durumu dikkate alınmadan hemen helal veya caiz demek yanlış olur. Günümüzde müziğin içkili gazinolarda fisku fücuru ihtiva eden, haramlarla birleşerek icra olunan, hayvani duyguları öne çıkaran, cinsiyet ve seksin ön planda olduğu, şarkı sözlerinin çoğunun İslami edep ve hayaya ters düşmesi bir yana, küfür lafızlarını da içermesi değerlendirilince mubah damgasını vurmak mümkün olmaz. Yani bunlar müziğin kendisinden kaynaklanan hususlar değil ama günümüzdeki icra ediliş şekli müziğin hele kliplerle gazinolarda ve içkili yerlerde ya da evlerde çok çirkin bir vaziyette ailecek, çoluk çocuk seyredilemeyecek çıplak görüntülerle sunulması, edebe aykırı nice unsurlar taşıması, müziğin bugün helal ve haram konusunda ilk planda değerlendirilmesi gereken husustur. Metalik gibi ağır müziklerin ya da hep cinsel temaları çağrıştıran unsurların caiz olmayacağını evvela değerlendirmek, hele elfazı küfür varsa bir sevgiliyi putlaştırmak, haram olan herhangi bir nesneyi övmek ya da aşırı sevgiyi, aşırı yüceltmeyi, putlaştırmayı ifade edecek kelimeler, sözler bulunan müzikleri normal, caiz görmek herhalde aklı başında bir Müslümanın yapabileceği bir iş değildir. Vakit israfı, para israfı sayılanların yanında daha küçük bir problem. Bu problemlerin hiçbiri yoksa salt olarak müzik insanı şeytani düşüncelere yaklaştırmıyor ve Müslümanlığını unutturmuyorsa belirli bir dozda kalmak şartıyla helal olabilir. Hani günümüzde adına belki yanlış olarak dini musiki denilen ilahiler ya da işte yeşil pop denilen ezgiler, marş ve benzeri türler buna örnek olabilir. Bu insana kötü duygular değil iyi duygular çağrıştırdığı, insanı olumlu yönüyle motive ettiği ve aşırılığa dinlemek, söylemek yönüyle aşırı şekilde insanı fazlaca meşgul etmediği müddetçe bunlar helaldir, tasvip edebiliriz. İnsanın güzellikten memnun olan, güzelliğe karşı hayranlığa ait fıtri bir yapısı vardır. Bunu nasıl ezanın güzel sesle okunması, Kur'an-ı Kerim'in güzel sesle tilavet edilmesi, insanın güzel seslerle, söz gelimi su sesiyle, kuş sesiyle ruhunu daha olumlu noktaya götürmesi nasıl yanlış denilemez ve helal ve caiz kabul edilir ve hatta insanı olumlu yönüyle motive ederse salt olarak bu özelliğe sahip olan bir müziğin de haram kabul edilmesi çok doğru olmaz. Buna rağmen bugünkü icra edilen yapısıyla müziğe çok sıcak bakmamak, hele insanların belirli bir zaman sonra müzik delisi haline gelip müzikle uyuşturulduğunu, müzikle İslami duyarlılıklarının yitirildiğini, karşı cinse karşı veya hevai, nefsani şeylere karşı aşırı duyarlı hale geldiğini, bu noktada mallarının, vakitlerinin heder olduğunu değerlendirdiğimizde ve başka ahlaksızlıklara kapı açıldığını değerlendirdiğimizde müziğe karşı da ihtiyatlı olmak zorunluluğumuz vardır. Nice İslami motifleri olan ezgilerin içerisinde de yanlış unsurların bulunduğunu, dolayısıyla onlara da çok ihtiyatla bakmak gerektiğini ifade edelim. Bazı ilahi türü müziklerde söz olarak tevhide zıt olan ifadeler bulunabilir. Ya da Allah'a dua mahiyetinde yakarış olarak Allah'a sesleniş tarzındaki ifadelerin oynak biçimde müzikle terennüm edilmesinin, ibadet olan bir duanın böyle eğlence unsuru müzikle ifade edilecek şekilde olmasının, ibadeti küçümsetmesi, ibadet konusunu bid'ata çevirmesi yönüyle güzel bakmak, olumlu bakmak mümkün olmaz. İçki ve esrar cinsinden uyuşturucuların haram kılınmasının hikmetleri akla, hikmetleri nedir? Kur'an'a baktığımızda bunları anlıyoruz. İçkinin, kumarın yasaklanmasında Kur'an bazı hikmetleri vurguluyor. Bunlar aklı gidermesi, insanı uyuşturması, hayırlı şeylerden, ibadetten, zikirden alıkoyması şeklinde vurgulanır. Yine düşünceden ve iyi şeylerden alıkoyma, bağımlılık yapması, tiryaki yapması gibi hususları ilave edebiliriz. Bu sayılan özelliklerin tümü günümüzdeki sanatta ve en çok da müzikte bulunmaktadır. Müzik kafalı müzikomaniler, müzik delileri, daha da ileride müzikomanyaklar yeni türeyen sanki varlıklar gibidir. Yarınlarımız da bu türedilere emanet gibi sanki. İzinden gittikleri atalarının emirlerini daha çağdaş hale getirip uygulama içindedirler. Yani kimi taklit ettiklerini düşünmeden moda halinde müzik dünyasını takip etmekte nice ilahlaştırılan, tanrılaştırılan, ahlaksız, batılı insan tiplerini örnek almaktadırlar. Dolayısıyla bugünkü insanın sanki birinci vazifesi müzik dinlemek, televizyon seyretmek, bilgisayar oyunları oynamak, internette çek yapmak, böylece boş vermiş bir gençlik olmaktır. Her türlü rezalet için aranan araç ve gereçler, ihtiyaç duyulan hususlar, egemen güçler tarafından, yeni dünya düzeni tarafından, moda akımlar tarafından, emperyalistler tarafından yerine getiriliyor, yardımcı olunuyor. Medya bu konuda büyük çapta insanın kafasını, gönlünü olumsuz şekilde yönlendirmek için her türlü imkanlarını seferber edebiliyor. Emperyalistler sadece ruhu sömürmezler. Onların dini, imanı para olduğuna göre sanat ayaklarıyla insanın parasına da sülük gibi yapışacaklardır. İlmi bir kitap daha önce 2-3 sene öncelere kadar 2-3 bin basılıyordu. Şimdi 1000 sayısından daha fazla basılan pek fazla kitap yok. Çok sayıda basılan kitaplar veya 10 binlerce basılıp piyasaya sunulan kitaplar daha çok roman türünden kitaplar veya popülitesi olmuş halkın rahat okuyabileceği çoğunlukla maalesef tevhidi içeriklere ya da ilmi ciddiyete sahip olmayan kitaplar. Tabii istisnalar kaideyi bozmaz. Ciddi olan olarak insanlara faydalı bir tek tük kitapların da çok basabildiğini ama çoğunlukla ilmi kitapların fazla değer bulmadığını ifade edelim. Dolayısıyla kitap okunmasını ne oranda yaygın olduğunu hemen hepimiz biliriz. Ciddi insanların bile günde kaç sayfa kitap okuduklarını, hele bu kitapların içerisinde Allah'ın kitabına ne kadar zaman ayırdıklarını düşünelim. İnsanlar gazeteye, televizyona, filme, gereksiz şeylere ayırdığı vaktin kaçta kaçını kitabım dediği Allah'ın kitabına ayırmakta, onu anlamak, öğrenmek ve hayatına yaşamak için ne kadar gayret sarf etmektedir. Dolayısıyla kitabım dediği husus slogandan öteye gitmediği için yarın kabirde ve ahirette kitabın ne sorusuna mümkün ki herhangi bir müzik parçası, herhangi bir gazete veya televizyon programı olarak dilinden veya başka organlarından, gözünden itiraf sadedinde gündeme gelebilecektir. Bu ciddi bir ihtimal ve problemdir. İlmi bir kitap işte 60-70 milyonluk ülkede birkaç bin ancak basıp satamazken bir arabesk veya benzer müzik kaseti 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon satabiliyorsa gerisini siz düşünün sevgili dinleyiciler. Dolayısıyla hem maddi yönünü hem manevi yönünü değerlendirmek lazım. Bir kaset kaç milyon liradır? Yüzlerce sanatçının binlerce kasetinin tüketimini bir hesaplayın. Yani yeni LT ile 3-5 lira yani eski parayla 3-5 milyon para vererek ya da belki 8-10 milyon vererek aldığı biletle bir gece önce stadyum kapılarında sıraya giren 10 binlerce gençliğin yine bir batıdan gelen bir rock starını dinlemek için manevi fedakarlıklar yanında nice maddi kayıplarını da bir toplamaya çalışın. Ya da CD'lere, kasetlere verdiği bir paraları bir yekün olarak değerlendirin. Sigaraya verdiği paralar gibi müzik piyasası da önemli bir sömürüye alet olunmakta. Bunun hemen göze çarpmayan yönleri de var. Uydurma ses yarışmalarıyla kandırılıp dolandırılanlar, hayranı olduğu şahıs gibi sanatçı, artist olmak için evden kaçıp kötü yola düşen kızlar, hayranı olduğu sanatçının giydiğini giymek için varını yoğunu verenler, hem parasından hem de daha önemli başka şeylerinden olan nice yığınlar. Evet sevgili dinleyiciler, kapitalist düzenlerde her şey menfaat ve kar amacına yönelik. Kapitalizmin dini imanı para ve insanı da dini imanı para olacak şekilde yönlendiriyor. Bir yönüyle insanın parasını çekmek için türlü tuzaklar kuran bu kapitalist düzen, bir taraftan da insanı bütün kutsal değerlerden soyutlanmış, her şeyi keyfe, eğlenceye, nefsi hevaya meyil olarak ahiret meselelerini tümüyle unutup ihmal eden ama dünya zevklerini her şeyiyle abartıp öne çıkartan bir inanç ve yaklaşım ortaya koyuyor. Çok lüzumsuz şeyler bile ihtiyaç zannettirilerek tüketimini sağlamak için insanlar zayıf yanlarından yakalanıyor bu düzenlerde. Göz ve kulak hakkı görüp işitmeyeli, iyice zayıflamış, kalp ibadetlerle gıdalanmadığından kendisine tuzak kuran avcıları hissedemez olmuştur böyle yapılarda. İşte emperyalistlere kolay yem olmak için insanların gerçek dinden, hak dinden, İslam'dan uzaklaşmaları gerekir. Bu iş sanat ve düzen işbirliğiyle sağlanarak altyapı oluşturulmuştur çoktan. Cinsel duygular sömürülür, sanat ve güzellik anlayışı daha da bayağılaştırılarak bir sektör haline getirilir. Fuhuş sektörü gibi bir diyebileceğimiz bir sektör söz konusu. Evet, böyle deyince sadece affedersiniz çirkin evlerin patronunun kaç yıldır vergi rekortmeni olması aklımıza gelmesin. O iceberg'in sadece görünen küçük bir parçası. Müziğin, eğlencenin, sinemanın, gece hayatının, içkinin, her türlü kadınları sokağa döküp yabancı erkeklere güzel göstermek için makyaj, parfüm ve benzeri unsurların ve bu tür kapitalizmde ortaya konulan ihtiyaç gibi sunulan hususların, eğlenceye, lükse, güzel gözükmeye ayrılan paraların bir kısmının bu sektörle alakası olduğunu, işte televizyon programlarının, makyaj ve her türlü güzellik malzemelerinin, modanın, daha sayılabilecek buna benzerlerin oluşturduğu çok ciddi bir sektör var ki insan kazandığının yarısını, belki yarısından fazlasını buralara veriyor. Futbolu ve benzer gereksiz, zaruri ihtiyaç sayılmayan şeyleri de zaruri ihtiyaç maddelerinin önüne konulacak bir anlayışı da ilave ederseniz hesaba katın insanlarımızın maddi yönden de ne kadar sömürüldüğünü, inancının, ruhunun sömürüldüğü gibi. Büyük şehirlerin caddelerinde küçük bir gezinti yaparsak dükkanların en az yarısının cinsellik ve bu moda sektörüne, yani halkın güzellik zannettiği unsurlara ama dinin hiç de güzel görmediği konulara hizmet ettiklerini görebileceksiniz. Gariban halkın paralarının hangi yollarla nereye aktığını ve nasıl, niçin geçinemediğini, geçim sıkıntısının aslında zaruri maddelerle ne kadar bağlantılı olduğunu değerlendirebiliriz. Yani hani bir modayı düşünelim. Özgür olduğunu zanneden insanlar neyi giyeceğine bile kendileri karar veremiyor. Onları kimler kukla gibi kullanıyor? Paris'teki modacının isteği dışına insanlar kolay kolay çıkamıyor. Ona kul ve köle olmuş, ona teslim olmuş. Allah'ın şöyle giyineceksin emrine uymakta zorlanan, onu zor kabul eden, yanlış kabul eden insan, Paris'teki bir moda desinatörünün emirlerine harfiyen riayet ediyor. Şu renk giyilecek, eteklerin boyu şu olacak, şu şekilde bir giysi daha uygun görüldü diye moda denilen bir akımın hemen etkisinde kalınıyor ve dünya çapında her ülkede Müslümanı da gayrimüslimi de bu tür nas gibi kabul edilen sanat veya güzellik yönüyle emirlere nereden gelirse gelsin harfiyen riayet ediyor. Hani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hristiyan ve Yahudiler keler deliğine girseler siz de girmeye kalkacaksınız. İşte bu böylesine bir zilleti yaşayacaksınız diye işaret ettiği bir çirkin durum olsa gerektir. O yüzden de kafirlerin elinde çerçöp gibi oyuncak olacaksınız. Bunun arkasında da dünyaya aşırı meyletmeniz, dünya sevgisi ve ölüme hazır olmamanız yatacaktır diyordu hadis rivayetinde. Evet sevgili dinleyiciler, işte Paris'teki bir modacının emirlerine harfiyen riayet eden insan sık sık modada değişeceğinden dolayı oyuncak olacak. Birkaç defa giyildiği bir tuvaleti artık tuvalete giderken bile giyemez olacaktır. Yerine bir başka giysi mutlaka gelinmesi gerekecektir. En fakir insanların bile gardırobunda hele bayanlar açısından 10-15-20 çeşit kıyafetin az görüldüğü bir israf ve gereksiz giysilerin depo edildiğini bir değerlendiriverelim. Mankenler ve sanatçıların bu sektörün başrol oyuncuları olduğunu, modacılar, kumaş satıcıları, dokuma sanayicileri, terziler, tekstilcilerin de figüran olduğunu ve böyle bir zihniyeti bilinçli bilinçsiz ya da para amaçlı desteklediklerini bir değerlendirelim. Evet sevgili dinleyiciler, arz talep meselesi tabii insanlarımızın anlayışı buna uygun olduğu için böyle bir yapıya hazır eğitildikleri, yönlendirildikleri için piyasada bu arzı, bu talebi ne yapıyor? Arz ile karşılıyor. Konuyu daha fazla deşmeden müziğin ruhun gıdası olduğuna dair çok tekrarlanan bir yanlış ifade var. Onu vurgulayıp spor konusuna inşallah geçmeye çalışalım. Sabah akşam müzikle iç içe yaşayanların kendilerini savunmak için dört elle sarıldıkları bir söz var. Müzik ruhun gıdasıdır diye. Aslında bu sözü kime ait olduğu, ne kadar doğru olduğu pek tahlil bile edilmez. Araştırdığımıza göre Konfüçyüs'e ait olduğu ortaya çıkan bu söz bir nas gibi sanki tartışılmaz, kesin doğru kabul edilir. Ayetmiş, hadismiş gibi insanlar bu sözü sık sık başka bir dayanakları olmadığı için müzik delisi olanların bile rahatlıkla kendilerini savundukları bir ifade olarak ortaya koyarlar. Rejimler okullarda müzik dersi verir. Her yıl Eurovision müzik yarışmalarına iddialarla, devlet bütçesinden yardımla, aylarca süren telaş sonrası katılınır. Televizyonlar günde 25 saat belki müzik yayını sunar. Radyoların kimi günde 30 saat müzikle insanları uyuşturur. Yetmez, dolmuşlarda, sokaklarda hep müzik sesleriyle, marketlerde hep müzik sesleriyle insanlar beslenir. Kaset çalarlar, olmadı Walkman'ler, o da yetmedi müzik setleri, plaklar, demoda olduysa yeni CD'ler, internetten işte müzik aktarmalar, daha neler neler. Dolayısıyla konserler, FM radyoları hepsinin tek amacı var, ruhlara gıda vermek. İnsanları müziksiz bırakmayarak ruhu tatmin etmek, ruhu gıdasız yapmamak. Evler bile artık sinemaya, gazinoya dönüştü. Mescide hiç benzemiyor. İnsanlar evlerinde bile müziksiz yapamıyor. Bunca uğraşa rağmen ruhların tatmin olmadığını görüyoruz. Ruhi özellikler yok olmuş, sevgiler tükenmiş, gönüller harabeye dönmüş, manevi özellikler gıdasızlıktan ölümcülleşmiş. İnsanlar Allah'ı arayıp onunla tatmin olmaya, ona yönelmeye, ona saygılarını sunmaya, ona ibadetle coşmaya, ruhlarını arındırmaya vakit bile bulamaz ya da onu önemsemez olmuşlar. Hani müzik ruhun gıdasıydı. Bu kadar ruha gıda verildiği halde niye ruhlar ölümcül manada manevi duygulardan yoksun? Öyleyse bir yanlışlık var. Ruha bu kadar gıda verilecek ama ruhi özellikler gittikçe kaybolacak. Bu olmaz. Kur'an'ın ve sahih hadisin dışında her söz eleştirilir. Doğru da olabilir, yanlış da. Konfüçyüs'ün sözünü de incelerken ruh ve nefsi tanımak gerekir sevgili dinleyiciler. İnsanın iç dünyası çok zengin. Böyle olduğu halde bir elini okyanusların dibine, diğerini de uzayın esrarengizliğine uzatan insanoğlu kendini tanımaya uğraşmıyor. Kendi ruhunu, gönlünü ve fıtratını değerlendirmiyor. Onun için de mutluluğu yakalayamıyor. Zaten kendini tanısa yeri ve göğü daha iyi bilecek. Aralarındaki irtibatı görecek. Rabbini tanımayanın kendini de tanıması, haddini bilmesi mümkün değil. Rabbini bilecek ki insan, onun tanıttığı şekilde kendini bilecek, kendisinin yaratılış gayesini Rabbinin öğretileri doğrultusunda anlayacak, ona kul olmak üzere hem dünyada huzura kavuşacak hem de ahirette ebedi mutluluğa ulaşmış olacak. İnsanın iç benliğinde yerleştirilmiş iyi vasıfların, iyi ahlakın ve güzelliklerin merkezi olan bir yer var. Ona ruh diyoruz. Kötü vasıfların yerine de nefis olarak ifade ediyoruz. Nefsin hevası olarak vurguluyoruz. İşte sanat ruha hitap etmeli, gönlü coşturabilmeli. Ne kadar ruha hitap eder ve gönlü coşturursa o oranda sanat olur, o oranda Müslüman açısından güzel kabul edilir. Ama ne zaman nefse hitap eder, hevayı öne çıkartırsa, cinselliği, haramları, isyanı, küfrü, şirki vurgular ona alet olursa o oranda sanat ve güzellik unsurundan çıkacak emperyalistlerin kullandığı bir yem, uyuşturucu ve insanın ahiretini de mahveden, insani özelliklerini de yitiren bir araç haline dönüşecektir. İşte müziğin, sanatın, nefsin hevalarına hitap ettiği müddetçe şeytani vesvese ve oltanın ucundaki yem olmasından kaçınılamaz. Ruhi yönümüzle yükseklere kanatlanabilir, melekleri bile geçebiliriz. Ama nefsi ön plana aldığımızda dört ayaklıların tabanlarını ancak seyrederiz. İnsan iradesi, yani nefsi arzularla ilgili isteklerde sınır tanımaz. İnsan sonsuz oranda istekten ibarettir. İnsan nefisle hoşuna giden her şeyi kendine mal etmek, zevklenmek ister. İçimizde devamlı fışkırıp duran bu istek, kaynağının arzuları mutlak surette verildikçe o sırnaşık bir insan gibi daha da arsızlaşır. Yani nefsin hevası doymak bilmeyen bir yapıya sahiptir. Nefsin midesi yoktur. Ne kadar onu tatmin etmeye çalışırsanız daha fazlasını ister. Verdikçe azar, daha da ister. Evet, doymak bilmez nefis. Doysa bile az sonra yine acıkır. Sahibini de yemeye ve yenmeye başlar. Nefsi taşkınlıktan yani tuğyandan korumak için Allah'ın hududuna riayet edilmesi, Allah'a itaat edilmesi şarttır. Nefsi aklın ve ruhun, daha doğrusu imanın emrine vermeden insanın mutlu, başkalarının da ondan memnun ve Rabbinin razı olması sevgili dinleyiciler mümkün değildir. Kur'an-ı Kerim ruhun gıdasının müziğin dışında başka şeyler olduğunu söylüyor. Ama müziksever Konfüçyüs'ün sözü kadar Kur'an'a itibar etmiyor. Doğruluğunu kabul etmiyorsa tercihini yapmış demektir. O yüzden de zaten müzik onun açısından putlaştırılmış ve Allah'ın emirleri, sözleri önemsenmez. Başkalarının sözü Allah'ın sözüne tercih edilir. Onunla çatıştığı halde başka bir söz öne alınırsa zaten işte müzik putlaşmış ve insan da bu putlara kurban olmuş olmaktadır. Artık böyle bir yapı, böyle bir insan müzik sever olmaktan çıkar, müzik perest olmaya gider. Müziğe tapan, putlaştıran bir hale gelmiş olur. Kur'an kalplerin ruhun nasıl gıdalanacağını, nasıl huzura kavuşacağını ifade ediyor. Onlar iman edenler ve gönülleri Allah'ın zikriyle huzura kavuşanlardır. Biliniz ki kalpler ancak Allah'ı zikirle, Kur'an okumak, ibadet etmek, Allah'ı hatırlamak, Allah'ı anmakla, Allah'ı zikretmekle, ibadet etmekle mutmain olur, huzura kavuşur, sükunet bulur diyor Rahat suresinin 28. ayeti. Ruha, gönle zikir gıdası verilmediği, ibadetle ruh doyurulmadığı, gıda yerine zehir verildiği için şikayet, sıkıntı, bunalım, stres, intihar gibi problemler gittikçe artıyor. Müzikle, televizyon programlarıyla, eğlenceyle, karşı cinsin her türlü nefse hoş gelecek serbest, özgür tavırlarıyla hep muhatap olan insan, ruhunu tatmin etmek, huzura, sükuna kavuşmak bir tarafa, devamlı anormalliklere, psikolojik bunalımlara, stres ve sıkıntılara her geçen gün daha fazla giriyor. Tatmin olmayan ruh sıkılıyor. Nefsinde doyacağı yok sevgili dinleyiciler. Ne kadar onun hoşlanacağı şeyler verseniz o kadar azgınlaşacak, o kadar huzursuz ve tatminsiz bir yapı olacaktır. Nefis yedikçe azıyor, azdıkça gıdalanıyor, daha değişik zevk ve gıdalar arıyor. Sahibini felakete ve helake sürüklemeye çalışıyor. Artık normal zevklerden tatmin olmayan böyle nefis perest insan daha değişik zevkler, daha anormal bir arayışlar içerisine giriyor ve kendi helakını, felaketini hazırlamaya çalışıyor. İnsanlar zevk almak için eğlenceye, müziğe çokça yer ayırırlar. Halbuki maddi zevk hiçbir zaman hakiki zevkin yerini tutamaz. Hakiki zevk ruhla ilgili, maddi zevk ise nefsin hevalarıyla, duygularla ilgilidir. Hakiki zevk kısa süreli değildir. Maddi zevk ise saman alevi gibi, bir varmış bir yokmuş gibidir. Aynı zamanda zevkten kısa bir müddet sonra hazzın yerini yorgunluk, acı, maddi manevi kayıp, rahatsızlık gibi problemler alır. Meşru olmayan maddi zevklerin peşinden gelecek gam ve kederler bir yana, yine vicdanın rahatsız olması ve Allah katındaki sorumluluklar değerlendirilmelidir. Bütün bunlara değecek bir getirisinin olmadığından zevk bile sayılmaz maddi zevkler. Ruhi zevklerin ise sevgili dinleyiciler, ibadet, zikir, Allah'ı hatırlamak, ona itaat etmek, onun emirlerini yerine getirmek gibi ruhi zevklerin sonunda böyle problemler yoktur. Ruhi zevklerle ruh sağlığını korur, gıdasını almış olur. Stres gibi çağdaş problemler, çağdaş insanın çağdaş zevkleri ve tercihleriyle ilgilidir. Gerçek zevk, ruhi zevk en çok üç şeyde bulunur sevgili dinleyiciler. Her çeşit ibadette, özellikle namaz ve Kur'an okumakla, yani zikirle insan böyle bir zevke ulaşabilir. Yine gerçek zevkin ikinci bir alınacak yeni yeri ve yönü ilim tahsil etmektir. Öğrendiklerini yaşamakta, başkalarına yaymakta, tebliğ ve cihatta, ilimle amil olan ihlaslı bir yapıya girmekte esas zevk vardır. Üçüncü olarak da aciz ve zayıflara yardımda, yani ihsanda, infakta, insanın huzur ve mutluluk duyacağı, insanın ihtiyaçları olan, kendini tatmin edeceği ve Rabbini de razı edeceği en güzel zevk bu üç yöndedir. Bunların dışındaki zevkler geçicidir. Devamı olmayan bir kuruntu ve aldanmadan ibarettir. Kimi zaman da altın kadeh içindeki bir zehir gibidir. Sevgili dinleyiciler, bugün Tuğba ile Zakkum fark edilmez olmuş. Sanat veya güzelliklerin sahtesi ile aslı birbirine karıştırılmış. Nefis ruhun yerini almış. Ruhi özellikler yok gibi. Yaşayan ölüler, yani ruhsuzlar topluluğu halinde cahili toplumlar. Müzik ilahları ve tanrıçaları kullarının müzikollerde, gazinolarda ayin ve ibadetleriyle yetinmiyor. Stadyumlar, açık alanlar gibi daha büyük mabetlere toplanmalarını istiyor artık. Dolayısıyla nice müzik törenleri ayin şeklinde büyük statlarda, açık alanlarda yapılabiliyor. İnsanlar müzikollere bile sığmıyor. Nefis bu tapınma ve kendinden geçerek mest olmayla da tatmin olmuyor. Günlük ve saatlik ayinler de emrediliyor. Böylesine müziğin ve benzeri zevk ve eğlencenin yönlendirdiği kalabalıklar. Artık radyolar, müzik setleri, televizyonlar kalabalıkların neredeyse her dakikasını bu tür ibadet vecdi içinde kaplıyor. İş yerlerinde müzik, arabada müzik, evde müzik, okulda derste müzik, filmde müzik diyebiliriz ve insan böylesine müziğin tutkunu, tutsağı, kölesi, giderek kulu olabiliyor. Sevgili dinleyiciler, son müzikle alakalı son cümle olarak, müziğin helalı da vardır, haramı da vardır. Meşru bir şekilde insanı haramlara meylettirmekten, cinsel hazları öne çıkartmaktan, bir insanı, bir şahsı aşırı yüceltip övmekten, haram olan herhangi bir şeyi güzel göstermekten uzak sözler içeren, elfazı küfür gibi çirkin sözlere yer vermeyen, insanı haramlara değil helallara teşvik eden, dolayısıyla ruhu gerçekten dinlendiren unsurlar taşırsa müzik, elbette buna bir şey diyemeyiz. Tabii ki erkeklere yönelik yabancı bir kadının sesi olmaması, dans vesaire gibi cinsellikle sunulmaması, gazino veya içkili yerlerde bu sanatların icra edilmemesi gibi diğer unsurları da ilave etmek gerekir. İmam Gazali'nin müzik konusundaki ifadesini ben ölçü olarak sunabilirim. Kişiyi Allah'a yaklaştırdığı oranda müzik mubahtır. Hatta mubah olmaktan tavsiye edilen çizgiye gidebilir. Kişiyi Allah'a yaklaştırdığı, ibadetlere, güzelliklere, hayra teşvik edip yönlendirdiği, güzel duygular canlandırdığı, İslami mesajlar verdiği ya da en azından o mesajlara engel olmadığı müddetçe. Ne zaman ki müzik şeytana yaklaştırıyor, o oranda mubah olmaktan çıkar, mekruh ve haram olmaya, hatta küfür ve şirk, puta tapma unsuru olmaya gider. Şeytani ölçülere ne kadar uyuluyor ve o şeytani ölçüler rahmani ölçülere ne oranda ters geliyorsa o oranda müziği olumsuz olarak değerlendiririz. Yani haramlara teşvik ettiği, kadını putlaştırdığı, haramları sevdirdiği, hele hele elfazı küfürlerle insanın inancını mahvettiği oranda müzik caiz olmaktan çıkar. Tabii cinselliğe alet olunan müziğin caiz olduğunu düşünmek mümkün değildir. İnsanı yine karamsarlığa, betminliğe teşvik eden, efendim yine kadere ve inanılması gereken esaslara ters unsurlar ihtiva eden, betbin, karamsar müziğin İslam'a göre caiz olduğunu iddia etmek mümkün değildir. Sevgili dinleyiciler, vaktim el verdiği oranda ben sporla alakalı konuların değerlendirilmesini uygun görüyorum. Put ve putçuluk konusunda müziğe, spora bahaneyle bu konudaki değerlendirmeye ağırlık vermemiz herhalde yadırganmaz. Başka bir vesileyle bunları pek gündeme getirmediğimiz için şimdi bu konuyla alakalı biraz genişçe parantez açmış oluyoruz. Putlaştırmayla alakalı. Çünkü günümüzde en çok putlaştırılan unsurlardan bir tanesi müzik, bir tanesi başta futbol olmak üzere spor dalları olabiliyor. Spor aslında bireysel veya takım olarak uygulanan bir takım kuralları içeren, rekabet veya yarışma kapsamlı, eğlence amaçlı bir fiziksel aktiviteyi işaret eder. Ama günümüzde daha çok seyretmeye, kumara, emperyalist hedeflere, uyuşturulma görevi ile alakalı problemlere ve giderek insanı bir inanç gibi sarmalayan bir putlaştırmaya alet olmaktadır. Günümüzde herhangi bir kuralı veya yarışma niteliği olmayan hususlar bile yer yer spor halinde insanlara sunulmuş ya da söz gelimi cinsellik yönü spor yönünü çoktan aşmış olan buz dansı gibi estetik veya başka türlü amaçları öne çıkartan, cinselliği öne çıkartan işte su balesi gibi unsurlar spor diye takdim edilmeye başlanmış ya da insan hayatına gerçekten tehlikeli olacak ve spor yönünün ne kadar olduğu tartışılacak bir motor sporları denilen motosiklet veya araba yarışlarının spor dalları içerisinde yer alması, horoz dövüşlerinin hayvanlarla alakalı şeylerin spor kapsamında bazen değerlendirilmesi ya da işte İspanya'da daha çok yaygın olan boğa güreşlerinin, bazı ülkelerde yaygın olan deve güreşlerinin ne kadar spor kapsamına girdiğini ve hayvanlara ne kadar zarar verildiğini, insanın duygularını ne kadar yanlış yönlere kanalize ettiğini değerlendirebiliriz. Boks gibi, pankras gibi, dövüş sporlarının, kung fu gibi veya tekmeli, vurdulu kırdılı unsurların sporu aşan çizgilerde insana zarar verecek boyutta insanların kan görmesi veya öleni, bayılanı, yaralananı, işte komalık olanı, yerden kalkamaz hale gelmiş nakavt olanı görmekten zevk alacak, sadist özelliklerini öne çıkartacak şekilde bazı spor dalları var. Ya da insana sadece şov özellikleri veren, vücuda faydalı olmaktan öte hatta zararlı olan, vücut geliştirmenin ne kadar spor kapsamına girdiğini değerlendirmek lazım. Bütün bunların yanında sevgili dinleyiciler, sporun eskiden çıkış konularının çoğunda dinsel bir arka planı vardır. Batıl dinlerle, putlarla, sporun da çok ciddi bir kökenle alakalı problemleri vardır. Söz gelimi en ünlü antik dinsel gelenek olarak bilinen olimpiyat oyunlarının geleneksel olarak başlangıcı M.Ö. 776'ya dayanıyor. Ondan önce de benzer oyunlar vardı ama tarihçiler M.Ö. 776 yıllarında olimpiyatların başladığını ifade eder. Hala her 4 yılda bir bütün dünya insanını çoğunlukla etkilediği ve nice paraların döndüğü olimpiyatlar aslında bir puta tapmayla, putçulukla, batıl tanrılarla çok yakından alakalıdır. Olimpiyat kelimesi Olympus kelimesinden türemiş, onunla bağlantılı. Olympus, Yunanlıların tanrılarının yaşadığı kabul edilen Olympus dağını ifade eder. Dolayısıyla Yunanlıların meşhur Zeus, Apollo gibi tanrılarının bulunduğu varsayılan kutsal dağın adı Olympus'tur. Dolayısıyla bu tanrılara adanmış sporun adı da olimpiyat kabul edilir. İşte bunun gibi antik Yunan'da başka putlara da tanrı veya tanrıça kabul edilen insanlara da nice spor dalları adanmıştır. Olimpiyatın Olympus dağındaki tanrıların adına düzenlendiği, onların adına yapıldığı gibi. İşte bunlar kutsal kabul edilmiş ve icra edilmezse belirli aralıklarla insanların bazı bereketlerden mahrum kalacakları, o tanrıların gazabına uğrayacakları düşünülmüş. Kutsal oyunları ihmal etmek tehlikeli olarak görülmüş nice eski yazarlara göre. Bu yüzden devletin bütçesi tükenmiş olsa dahi bu spor kabul edilen olimpiyat oyunlarına mutlaka kaldırılmasını düşünmez ve teşvik etmek, devlet bütçesinden çok ciddi bütçeler ayırmak zorunluluğu vardı. Ta Hazreti İsa'dan önceki dönemlerden beri. Eski bir Roma kanunu bu oyunları tanrıların onuruna düzenlenmesini gerekli görüyor ve mecbur tutuyor idi. İşte buna benzeyen tanrılara adanan, kazanan atların vahşice öldürülmesi töreni olan bir spor dalı vardı ki kurbanla, kurbanın dejene edilmesiyle alakalıdır. Dolayısıyla sevgili dinleyiciler, sporun tarihsel kökeninde ciddi manada batıl dinlerle, putlarla, tanrılarla bağlantısı var. Hepsi değilse bile bugün oynanan eski oyunların, spor oyunlarının büyük çoğunluğu dinsel törenlerden alındığı araştırmacılarca ifade edilmiştir. Bu konu belki tarihsel boyutu olması yönüyle çok ciddi bir problem kabul edilmeyebilir. Ama güncel yönüyle sporun putlaştırılmaya yönelik durumunu irdelemek gerekir. Ülkemizde özellikle futbolun insanları ne kadar tutsak haline getirdiği, giderek putlaştığı düşünülmelidir. Futbolun gayesini ortaya koyacak o kadar çok Türkiye'de bile örnekler var ki saymakla bitmez. Senden büyük yok, sana tapıyoruz, senin için ölmeye geldik, sen bizim için her şeysin, ben falan kulübün hastasıyım, haftada bir sana tapınmaya geliyoruz gibi ifadelerle ya da sloganlarla ya da büyük boy afişlerle stadyumlarda efendim bir ayet yazısı gibi yazılıp asılan ifadelerin ya da en büyük falan takım gibi ekber kabul edilen, ondan başka büyük yok diye tevhid kelimesine nazire olacak ifadeyle takdim edilen bir spor sevgisinin tabii ki putlaşma ve putlaştırmayla çok yakın alakası vardır. İnançla, batıl inançlarla çok ciddi manada bir bağlantısı vardır. Dolayısıyla bunları put ve putçuluk kavramında vurgulamamız elbette gerekmektedir. İşte bu tür slogan veya ifadelerle futbol stadyumları adeta bir tapınağa, bir ibadethaneye çevriliyor futbol sahaları. Diğer yönüyle bir kesime futbol elitlerine büyük kazançlar da sağlayan bir araç, bir sömürü aracı olarak değerlendirilebilir. Manevi boşluğu hakiki manada din ile beslenmeyen insanların içine düştükleri farklı girdapta adına futbol denen ve sistemler tarafından insanların kitlesel olarak uyutulmasına yarayan bir oyun şekli insanı her geçen sene daha bir fazla kendisine kul ve köle ediniyor. Ufacıcık bebeler bile, 2-3 yaşına gelmiş yeni konuşan çocuklar bile hangi futbol takımı tuttuğunu babasının adı gibi biliyor veya babasının adından önce bir futbol takımını adını dillendiriyor, savunuyor. Evet sevgili dinleyiciler, insandaki aşkın yani müteal duyguların yerini takım tutmaya, fanatik bir şekilde bir taraftar olmaya insanı götürüyor. Dolayısıyla futbol bu noktada asla futbol olarak kalmıyor. Kendini futbolun esiri haline getirmiş nice insanlara baktığımızda kendilerine bazı kutsallar icat ettiklerini görüyoruz. Kendi taktıkları isimler ile adına futbol ilahları, futbol tanrıları dedikleri futbolculara ve onların oyunlarını icra ettikleri statlara olan saygılarına baktığımızda bir takım kutsal değerler olarak telakki edildiğini ortaya serildiğini görüyoruz. Futbolun ilahı olan haşa insanlarla birkaç dakika veya saat bir arada geçirmek için saatler öncesinden ve hatta gece yarılarından statların kapılarına koşanların Allah'ın emirlerine karşı ne kadar duyarsız olduklarını değerlendirmek mümkündür. İbadet der zevk almadığı kadar, namazdan etkilenmediği, huşuya, takvaya eremediği kadar hayran olduğu bir futbol maçını seyrederken kendinden geçtiğini, efendim aşırı şekilde konsantre olduğunu, efendim çok aşkın bir yüce duygulara sahip olduğunu görürsek bu insanların din olarak neyi kabul ettiklerini, neyi yüceltip putlaştırdıklarını daha rahat anlayabiliriz. Dinin sosyal hayat üzerine ne kadar tesirli olup olmadığını değerlendirdiğimizde futbolun seküler bir din yerine konmak istendiğini ifade edebiliriz. Evet, seküler bir anlayış kutsalları insanların elinden aldı, gerçek dinleri unutturmaya çalıştı. Bunun yerine insanları düzene, sömürüye alet edecek yeni dinler, yeni putlar icat ederek onlara sundu. İşte futbolun, müziğin, sanatın ve benzeri anlayışların, tağutların sevdirilmesinin bu yeni dinlerle bağlantısını düşünmek gerekiyor. Evet, mutluluk iki kale ve bir toptur, bundan başka cennet yoktur diye sloganları gördük basına çıktığı kadarıyla. Haftada bir sana tapmaya geliyoruz, sen bizim ilahımızsın gibi sloganlar sık sık artık mabet haline, tapınak haline gelen stadyumlarda boy gösteriyor. Dolayısıyla meşru bir eğlence veya dinlence olmaktan çıkıyor. İnsanın bünyesini sağlıklı hale getirmek için bir antrenman olmaktan çıkıyor. Özellikle seyircilik açısından kişiye hiçbir fayda sağlamayan bir futbol insanı bir inanç gibi etkiliyor, uyutuyor, uyuşturuyor, ciddi meselelerden alıkoyuyor, ilimden, Kur'an'dan, zikirden, ibadetlerden uzak bir insanın dini, ilmi, hayata bakışı oluyor. Zaten sevgili dinleyiciler, putlaştırmak hayatın merkezine çok önemli olarak bir şeyi koymak demektir. Allah'ı sever gibi başka bir şeyi sevmek demektir. Yaratılışın amacı gibi görmek demektir. Herhangi bir şeyi amaç haline getirmek. Onun için çok ciddi fedakarlıklar yapmaya kendisini hazır görmek demektir. İşte insan herhangi bir nesneyi bu hale getirdiğinde onu putlaştırmış olur. Ona tapan bir putperest haline gelmiş olur. Maalesef günümüzdeki yönüyle futbolun bu özellikleri içerdiğini, çağdaş bir ikon haline geldiğini ifade etmek, modern ayin halinde insanların ibadet ihtiyacını stadyumlarda tatmin olmak için yerine getirdiğini söyleyebiliriz. Maç diye adlandırılan işte çağdaş çılgınlıklar arasında nice kavgalar olabiliyor, nice insanlar ölebiliyor, nice insanların, fakir gariplerin paraları bu yerlere harcanabiliyor. İnsanlar kasap bıçaklarıyla maçlara gidebiliyor. Sırf başka takımın taraftarı diye insanları öldürmeye ya da onlara eziyet edip dövmeye yönelebiliyor. İşte bu çağdaş ikonlar uğruna kurbanlar verilebiliyor. Her yaştan insan alınıp satılabiliyor. Adına transfer mi diyorlar ne? Bu atla sanki eski çağlarda uygulanan köle ticareti gibi bir olay çağa taşınabiliyor. İnsanlar ruhi coşku ve heyecanla ruhini tatmin etme yolu olarak futbolu kabul edebiliyorsa bunların elbette putlaşma ve putlaştırmayla yakın alakası vardır diyoruz. Bu şekilde sömürgecilere yem olan bu futbol malzemeleri aynı zamanda insanları da bu afyonu yutturmaya, bu evrensel avuntu peşine takmaya çalışıyorlar. Bir taraftan kalabalıkların putları haline gelen futbolcular, bir taraftan da başka emperyalistlerin oyunu halinde alınıp satılabiliyorlar, kullanılabiliyorlar. Sevgili dinleyiciler, vaktim el vermediği için bu konuyla alakalı fanatik, özellikle futbol severlerle alakalı problemleri ve bu konunun giderek putlaştırmaya yönelik hususlarını inşallah devam ederek anlatmaya çalışacağım. Ne mutlu Allah'tan başkasının önünde eğilmeyip sadece ona secde ederek ibadet edenlere ve her yaptıkları eylemi Allah'a ibadet ölçüsünde yapanlara. Yazıklar olsun kullara kulluk yapan kullara, tağutlara, putlara, müziğe, spora ve başka putlaştırılan unsurların kölesi, kulu haline gelmiş insanlara.